Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Şimdi Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vettini vezzeytuni ve turisini. قَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla İncire ve zeytine andolsun, Sina dağına ve şu emin beldeye, güvenli şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Şüphesiz senin için son olan, ilk olandan, ahiret dünyasından daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana verecek. Böylece sen hoşnut kalacaksın. Sen bir yetim iken seni bulup da barındırmadı mı? Ve seni yol bilmez iken doğru yola yöneltip iletmedi mi? Bir yoksul iken seni bulup da zengin etmedi mi?
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yücel'e hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 5 Hordad 1401 Hicri Kameri, 24 Şevval 1443 ve Miladi 26 Mayıs 2022 Perşembe. Ayrıca İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın şehadetini idrak ediyoruz. Bu vesileyle hepinize başsağlığı diliyoruz. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla din alemi Sayın Hüseyin Yeşil ile İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın şehadet yıldırımı üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın şehadet yıldırımı, Necubela öğütleri ve kalıcı tır isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamenei.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Yarın İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın şehadet yıldönümüdür. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, İran taleplerinin devrim muhafızlarının Amerika'nın terör listesinden kaldırmakla indirgememek gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Rusya ile münasebetleri geliştirmenin Tahran'ın stratejik politikalarından olduğunu belirtti. Komutan Selami, Siyonist İsrail'in terör eylemine yanıt verileceğini duyurdu. Ve İslami Cihat Çavuşoğlu'nun işgal topraklarına ziyaretini kınadı. Şimdi haberler.
Yarın miladi 27 Mayıs 2022'ye tekabül eden Hicri Kameri 25 Şevval 1443 Ehl-i Beyt imamlarından 6.'si Hazreti İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın şehadet yıldönümüdür. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam mübarek hayatı boyunca bilim ve kültür alanında büyük bir hareket başlatıp Şii mektebinin bilimsel temellerini sağlamlaştırmayı başardı. İslam karşıtı ve yıkıcı düşüncelerin öz İslam'ın yolunda büyük bir tehlike haline geldiğinde İmam Cafer Sadık Aleyhisselam bilim çalışmaları ve faaliyetleriyle İslam karşıtı düşüncelerin yayılmasına engel oldu. İmam Sadık Aleyhisselam tartışmalarda mantık diliyle konuşup dini şüphelere yanıt vererek Şiilerin ihyasında oldukça büyük rol ifa etti. İrib olarak İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın şehadetli durumu dolayısıyla tüm Müslümanlara ve özellikle Ehl-i Beyt'e gönül verenlere taziyede bulunuyoruz.
Bugün akşam saatlerinde başkent Tahran'da on binlerce vatandaşın katılımıyla Selam Komutan isimli dev miting düzenlendi. Tahran'da Azadi Stadı'nda düzenlenen mitinge 100 bini aşkın vatandaş katıldı. Stad kapasitesinin dolduğu için çok sayıda vatandaş da stadın çevresindeki etkinliklere katıldı. Mitinge katılan vatandaşlar aynı ağızdan Selam Komutan Marşı'nı söyleyerek İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'ye bağlılıklarını deklare ettiler.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Davos'ta Dünya Ekonomi Forumu'nda yaptığı açıklamada devre muhafızlarının Amerikanın terör listesinde yer alması konusunun tali bir konu olduğunu, İsrail lobisi tarafından büyütüldüğünü, İran İslam Cumhuriyeti için öncelikli konunun İran milletinin menfaatleri olduğunu vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Davos zirvesi sırasında CNN sunucusu Farid Zakaria'ya verdiği röportajda Amerikalıların nükleer anlaşmaya dönmek için neler yapmaları gerektiğini iyice bildiğini işaretli, müzakerelerde duraksamanın esas sebebinin İran'ın nükleer anlaşmanın ekonomik menfaatlerinden tam şekilde yararlanması konusunun olduğunu vurguladı. Bakan Emir Abdullahyan, sözlerinin devamında Siyonistlerin Amerika'nın dış politikasını rehin aldıklarına dair birçok bilgiye sahip olduklarını kaydetti. Siyonist rejimin eski başbakanından 20 sene önce İran'dan bir seneden az bir sürede nükleer silah elde edeceğini iddia ettiğini ancak 20 senenin geçtiğini ve defalarca İslami İran'ın dış politikasında nükleer silahın bir yere olmadığını deklare ettiklerini söyledi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın defalarca İran'ın merkezlerini incelediğini ve İranlıların silah peşinde olmadığını duyurduğunu ancak Siyonist rejimin tekrardan ibaret iddialarını sürekli gündeme taşıdığını kaydetti. Emir Abdullahyan, Suriye'de terörizm savaşında bu ülke halkı ve hükümetine yardım ettiklerini sözlerine ekledi.
Suudi Arabistan ile dışişleri yetkilileri veya dışişleri bakanları düzeyinde görüşmeyi kararlaştırdıklarını sözlerine ekleyen Bakan Emir Abdullahyan, son görüşmelerde iyi ilerleme kaydettiklerini, görüşmenin üçüncü bir ülkede veya iki tarafın mutabık kalacağı bir mekanda düzenleneceğini söyledi. Yemen gelişmelerine ilişkinde Dışişleri Bakanı, tüm Yemenli tarafların Yemen'in geleceğinde rol ifa etmesi, Yemen'e yönelik ablukanın son bulması ve tarafların müzakere masasına oturarak kendi ülkeleri için karar almaları gerektiğini belirtti. Ukrayna krizine değinen Bakan Emir Abdullahyan, Ukrayna'ya yönelik askeri saldırıyı şiddetle kınadık. Hatta Yüce Devrim lideri savaşa karşı olduğumuzu açıkça duyurdu. Ukrayna'ya karşı savaşı yanlış gördüğümüz gibi Afganistan, Irak, Yemen ve Filistin'e karşı savaşı da yanlış görüyoruz. Ukrayna konusunda Amerika ve NATO bölgede provokatif eylemlerde bulundular. Bu savaşın nedeni Amerika ve NATO'nun varlıklarını genişletmek ve Kremlin'i kışkırtmak için yaptıkları eylemlerdir. Amerika ve NATO'nun bu provokasyonuna savaş çözüm mü? Biz siyasi diyalog ve müzakereyi destekliyoruz. Geçen hafta Lavrov'a İran'da her iki tarafa ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu söyledik. Bu insanlık trajedisi herkesin kalbini acıtıyor dedi. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, bizim çifte standart yaklaşımımız yok. Ukrayna ve Yemen'de ve her yerde savaşa ve askeri saldırganlığa karşıyız ve bunu kınıyoruz ifadesini kullandı.
Dışişleri Bakanı Davos zirvesinin marjında yaptığı açıklamada güçlü ve sürdürülebilir bir nükleer anlaşmaya varmak için ciddi olduklarını ve diplomasi kapılarını açık bıraktıklarını ifade etti. Bakan Abdullahyan Davos'ta CNN televizyon kanalına verdiği demişti, nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması yeni öneriler sunduklarını işaretli, Amerika'nın Başkanı Joe Biden'in azami baskı politikasını durdurması gerektiğini söyledi. 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya dönmenin İran'ın uluslararası ekonomik faaliyetlere dönmesiyle bağlantılı olduğunu ifade eden Emir Abdullahyan, Amerika tarafından yaptırımların uygulamasında bir şizofrenliğe tanık olduklarını Viyana görüşmeleri sırasında Biden'in İran'a karşı yeni yaptırımlar uyguladığını söyledi. Dışişleri Bakanı İran İslam Cumhuriyeti'nin Amerika ile ilişki kriterin Amerikalı tarafın tavrı olduğunu kaydetti. Yetkili Amerikalı tarafa güvenecek noktaya ulaşmadıklarını ifade ederek Biden yönetiminin eski Amerikan Başkanı Donald Trump'tan farklı olduğunu göstermesi gerektiğini belirtti.
İran İslam Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şamkhani, Tacikistan Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi ile yaptığı görüşmede bölgesel işbirliğini geliştirmenin yaşanan krizlerden çıkış için bir yol olduğunu belirtti. 4. Bölgesel Güvenlik Diyalog Konferansı'na katılmak üzere Tacikistan'da bulunan Şemhani, Tacik mevkitaşı Nasrullah Muhammedzade ile yaptığı görüşmede bölgesel gelişmeler ve ikili konuları ele aldı. Görüşmede Amiral Şemhani bölgede Amerika ve Siyonist rejimin şirret içerikli müdahalelerinden kaynaklanan krizleri işaretle bölgesel işbirliğini geliştirmenin krizlerden çıkış için en iyi yol olduğunu belirtti. Şemhani iki ülkenin her alanda ilişkilerini geliştirmek için yüksek düzeydeki istişarelerin işe yaradığına ve iki ülke liderlerinin Tahran-Duşanbe ilişkilerini geliştirmek için iradesini işaretle ikili ilişkilerin istişareler ve işbirliği gelişebileceğini söyledi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri ayrıca Afganistan konusunda işbirliği ve iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların ivedilikle hayata geçirilmesine vurgu yaptı. Tacikistan Ulusal Güvenlik Konsey Sekreteri de görüşmede iki ülkenin uygarlık ortaklıkları ve derin kültürel ve dilsel bağlarına işaretle iki ülkenin liderlerinin sağlam iradesiyle ilişkilerde yeni bir dönemin başlaması için sağlam adımların atıldığını vurguladı.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Muhbir, çalışma ziyareti için Tahran'da bulunan Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak ile görüştü. Görüşmede Muhbir, Rusya ile münasebetlere geliştirmek Tahran'ın stratejik politikalarındandır dedi. Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Muhbir, İran'ın Rusya ile ilişkilerin kapsamlı bir şekilde geliştirmesi konusundaki ciddi iradesine vurgu yaparken, Moskova ile ilişkilerin tüm boyutları ile geliştirilmesi Tahran'ın stratejik ve ciddi politikalarından biridir dedi. İran ve Rusya arasındaki işbirliğinin genişletilmesi için gerekli koşulların sağlanması durumunda ikili ilişkilerin seviyesinin artabileceğini belirten muhbir, iki ülke arasında birçok kapasite ve işbirliği alanı var. Bu kapasiteleri harekete geçirebilirsek ikili ilişkilerde ileriye dönük ciddi bir sıçramaya tanık olacağız ifadesini kullandı. İran ile Rusya arasındaki ticari ilişkilerin düzeyinin iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin düzeyine kıyasla az olduğunu dile getiren muhbir, İran-Rusya ile ticari ilişkileri geliştirme konusunda ciddi bir iradeye sahiptir. Moskova bu konuda kararlı olursa iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde ciddi bir büyüme ve gelişme göreceğiz ifadelerinde bulundu. Transit meselesinin İran ile Rusya arasındaki ortak işbirliği alanlarından biri olduğunu da belirten muhbir, ulaştırma ilişkilerin gelişmesinde de ciddi bileşenlerden biridir ve İran bu alanda Rusya ile işbirliğini artırmaya hazırdır diye kaydetti. Muhbir iki ülke arasında petrol ve doğalgaz başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğine atıfta bulunarak iki ülke arasındaki ortak gelişimlerin önündeki engeller kaldırılmış ve iki ülkenin cumhurbaşkanlarının son görüşmesi işbirliğinin gelişmesinin önünü açmıştır dedi. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak ise bu görüşmede İran'ın Rusya için güvenilir bir ortak olduğunu belirterek Moskova her zaman Tahran'la ilişkilere çok önem vermiştir dedi. İran ve Rusya'nın birçok konuda ortak bir yaklaşıma ve tutuma sahip olduklarını ifade eden Novak, İran'ın gelişmeler ve uluslararası meseleler karşısındaki tutumunu olumlu değerlendirerek ülkesinin İran ile ilişkileri geliştirme konusundaki ciddiyetini vurguladı.
İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Şehit Hüdayi'ye yönelik düzenlenen kalleş saldırının uluslararası arenada kınanması için çağrıda bulundu. İslami Şura Meclis Başkanı bugün Dünya Parlamento Birliği Başkanı ve İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği ve Asya Parlamento Asamblesi Genel Sekreterliğine hitaben yazdığı mektupta küresel emperyalizmin Albay Sayyad Hüdayi'ye yönelik terör eyleminin şiddetle kınanmalarını istedi. Galibaf, Birleşmiş Milletler Antlaşması ve Uluslararası Hukuk ve Evrensel İnsan Hakları ilkelerine işaretle bu terör eyleminin İran vatandaşları, bilim insanları ve silahlı kuvvetleri mensuplarına yönelik sistematik suikastların devamı niteliğinde olduğunu ifade ederek, kanun egemenliğinin fahiş ihlali olan ve uluslararası camianın endişelerini artıran bu eylem karşısında sessizliğin sorumluları ve azmettirenlerini daha da küstahlaştıracağını vurguladı. Galibaf ayrıca bu hain suikastın adli ve hukuki soruşturmasına vurgu yaparak bu eylemin uluslararası örgütler tarafından kınanmasını istedi.
Devrim muhafızları komutanı tüm general selam ve İsrail rejiminin son terör eylemine yanıt verileceğini belirterek düşmanların bunu beklemek gerektiğini ifade etti. Devrim muhafızları genel komutanı tüm general Hüseyin Selami bugün şehit Hudayi için düzenlenen anma merasimi sırasında muhabirimize yaptığı açıklamada Amerika ve Siyonist rejimi İsrail'in iki terör rejimi olup Hiroşima ve Nagasaki gibi cinayetlerde kitle imha silahları ile halkı katledip veya terör eylemi gerçekleştirdiklerini belirtti. Şehit Hudayi suikastına da dikkat çeken komutan Selami, İran düşman denilen bu cinayete yanıt verileceğine bildiklerini, nitekim bundan önce birçok darbe aldıklarını söyledi. Türbe savunucularından Albay Hasan Sayyad Hudayi, pazar günü Tahran'da teröristler tarafından hedef alınarak şehit edildi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı ve Yasal Kuvvetleri ve özellikle devrim muhafızları Kudüs gücünün her daim bölgede radikal ve terörist grupların kabusu olduğunu belirtti. Amerika Hazine Bakanlığı dün devrim muhafızları ve Kudüs gücü için gelir sağladığı iddiasıyla uluslararası bir şebekenin bir kısmını yaptırım listesine aldı. Listede 10 kişi ve 9 firmanın ismi yer almakta. Yaptırım listesinde Türkiye, İran, Rusya ve Afganistan vatandaşları yer almakta. Yaptırım listesinde yer alan firmalar ise Hong Kong, Lübnan, Çin, İran, Rusya, Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunmakta. İran Dışişleri Sözcüsü Said Hatipzade, Amerika tarafından İran İslam Cumhuriyeti vatandaşları yönelik uygulanan yaptırımlara bugün tepki gösterdi. Sözcü, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı ve Yasal Kuvvetleri ve özellikle devrim muhafızları Kudüs gücünün her daim bölgede radikal ve terör grupların kabusu olduğunu belirtti.
Tahran'ın güneydoğusunda yer alan Parşin bölgesindeki Savunma Bakanlığı araştırma dairelerinin birinde dün akşam iş kazası meydana geldi. İran Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Tahran'ın güneydoğusunda yer alan Parşin bölgesindeki Savunma Bakanlığı araştırma dairelerinin birinde dün akşam bir iş kazası meydana geldi. Olayda bir kişi hayatını kaybederken yaralanan bir kişi de hastanede tedavi altına alındı. Olayın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 217 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece hastalıktan toplam can kaybı 141.296'ya, vaka sayısı ise 7.231.099'a çıktı. COVID-19 hastalardan 609'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada bugüne kadar iyileşen hasta sayısı da 7.041.125'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı.
Hamas, işgal rejiminin bayrak yürüyüşüne izin verilmesinin patlamayı yol açacağını belirtti. Haberin ayrıntılarını dinliyorsunuz.
İslami Direniş Hareketi Hamas, işgal yönetiminin Siyonistlerin önümüzdeki pazar günü düzenlemeyi planladıkları bayrak yürüyüşünde Mescid-i Aksa'yı kirletmelerine ve onun kutsiyetine dokunmaya kalkışmalarına izin vermesinin bölgede patlamaya yol açacağı hatırlatmasında bulundu. Hamas, Mescid-i Aksa'nın kırmızı çizgi olduğunu belirterek, ırkçı fanatiklerin bu sınırı aşmaya kalkışmalarının büyük bir tepkiye sebep olabileceğini ve bundan doğacak ağır maliyetin bütün sorumluluğun da Siyonist işgal rejiminin yöneticilerine ait olacağını dile getirdi. Hamas'ın sözcüsü Fevzi Berhum konu hakkında yaptığı basın açıklamasında işgal hükümetinin Filistin direnişinin gönderdiği mesajları kendisini sarhoş eden terör ve aşırılık zihniyetinden uzak bir şekilde sakin kafayla çok iyi okuması gerektiğini dile getirdi. Berhum işgal hükümetini kırmızı çizgiyi aşmaya kalkışmaması konusunda uyararak böyle bir şeyin bütün bölgenin alev almasına ve şartların patlamasına sebep olacağını vurguladı. Bu arada bölgedeki karar yapıcılardan da patlamaya yol açacak tehlikeli adımlar atmaması için işgal rejimine baskı yapmalarını istedi. Berhum Filistin halkının vatanın bütün meydanlarında mevcut olduğunu, işgal rejiminin tüm planlarına karşı bütün gücüyle mücadele ettiğini dile getirdi. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. Filistin İslami Cihat Hareketi, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun işgal altındaki Filistin topraklarına gerçekleştirdiği ziyaret ve Siyonist yetkililerle görüşmelerine şiddetle kınadı. Çavuşoğlu, Sarı günü işgal edilen Filistin'e gerçekleştirdiği ziyarette ırkçı İsrail rejimi Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile görüştü. Filistin İslami Cihat Hareketi yaptığı açıklamada Çavuşoğlu'nun bu ziyaretini şiddetle kınarken bu ziyaretin işgal rejimiyle normalleşme çerçevesinde yapıldığını bildirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kürt militanlarıyla mücadele gerekçesiyle Suriye'nin kuzeyinde kara harekatı başlattı. Türkiye'nin Amerika destekli Suriye Demokratik Güçleri'ne saldıracağı bildiriliyor.
İddiaya göre IŞİD'in yeni lideri Ebu Hasan el-Kureyşi geçen hafta İstanbul'da yakalandı. Alınan habere göre IŞİD'in yeni lideri Ebu Hasan el-Kureyşi İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı ekipleri tarafından yakalandı.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma kararına saygı duymasını istedi. Türkiye, PKK'yı desteklediği için bu ülkelerin NATO'ya üyeliğine karşı olduğunu bildiriyor.
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Ermenistan-Azerbaycan Cumhuriyeti müzakere masasındaki bazı konularda ilerleme olduğunu ifade etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İslam Cumhuriyeti'nin tüm düşmanlıklar karşısında göğsünü gererek ilerlemesiyle ilgili. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei dün İslami Şura Meclisi Başkanı ve üyelerini kabul ettiği görüşmede İran İslam Cumhuriyeti'nin tüm düşmanlıklar karşısında göğsünü gererek ilerlemekte olduğunu belirtti. 11. dönem İslami Şura Meclisi üyeleri dün sabah İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei ile görüştüler. İslam İnkılabı rehberi dünyaya hakim özel koşulların nedenlerine temasla, güçler karşısında düşmanca rekabet ve nükleer güçlerin birbirini tehdit etmesi, Avrupa yakınlarında savaş ve artan askeri tehditler ve eylemler, eşine az rastlanan bir salgın, küresel boyuttaki gıda tehditlerinin dünyanın bugünkü durumunu özel kıldığını, bu şartlarda ülke yönetmenin daha zor ve çetrefil hal aldığını söyledi. Tüm ülkelere hakim koşullara ilaveten İran'ın dini demokrasi şeklinde yeni bir model sunup, sultan düzeninin ayarladığı çizelgeyi bozduğu için çeşitli boyutlarda sürekli şekilde küresel güçlerle sorun yaşadığını ifade eden İslam İnkılabı rehberi, İslam Cumhuriyeti'nin tüm düşmanlıklar ve husumetlere karşı göğüs gerip ilerlemekte olduğunu vurguladı. İslam İnkılabı rehberinin belirttiği gibi 1979'da İslam İnkılabı'nın zaferi Doğu ve Batı güçlerine uymaya dayalı uluslararası düzeni bozduğu gibi İslam dini ve demokrasi içerdiği için İslam milletleri başta olmak üzere diğer ülkeler için kurtarıcı ve yeni bir model sundu. Bu nedenle sultan düzeninin İran'a karşı düşmanlığı İslam İnkılabı zaferinden beri devam etmiştir. 8 yıl süren savaşın dayatılması, geniş çaplı askeri ve ekonomik yaptırımlar, İslami İran'ın artan gücünü ve ilerlemelerini engellemek ve zayıflatmak amacıyla yapıldı.
İran'ın çeşitli sanayi, askeri ve bilimsel alanlardaki ilerlemeleri, İslam İnkılabı'nın hedeflerinin doğru rota olduğunu ve düşmanların İran İslam Cumhuriyeti'nin güç birleşenlerini durdurmaya yönelik kapsamlı baskılarının sonuçsuz kaldığını gösteriyor. İslam inkılabından sonra İran başkalarına bağımlılığını azaltma yolunda hareket etmeyi başardı ve bugün gayri safi milli hasılaların artması, sanayi, nükleer, hava, uzay ve bilimsel gibi alanlarda yaptırımlar altında önemli ilerlemelere imza atması, düşmanlar ve emperyalizm karşısında direniş yolunda hareket etmekte olduğunu gösteriyor. Örneğin İran'da bilimde büyüme hızı, uluslararası bilim merkezlerinin raporlarına göre dünyanın ortalama hızından 11 kat fazla oldu. Öyle ki 1998 yılında dünyada bilim üretiminde %0.07 iken 2020 yılında %2 oranına yükseldi. Demek ki İran'ın dünyada bilim üretimindeki payı nüfusuna göre 2 kat daha artmıştır. Kuşkusuz bu başarılar ve ilerlemeler devrimci ve cihatçı yönetimin sürmesine ihtiyaç duymaktadır. İslam İnkılabı rehberinin de beyan ettiği gibi bugün aziz vatanımız hizmete susamış ve tüm alanlarda sıçramalı harekete hazırdır. Yeterli, başarılı, cihatçı, akıllı ve cesur yönetime gençler başvurmak üzere milletin onurların çok ötesinde olan gizli ve açık kabiliyetlerini seferber edip iş meydanına da getirebilir. Bu konunun önemine göre İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei dün İslami Şura Meclisi milli üyevekilleriyle, milletvekilleriyle görüşmede İslam'ı İran'ın düşmanların husumetine rağmen elde ettiği başarı ve ilerlemelerine temasla meclis üyeleri, hükümet, yargı ve diğer tüm organların ne kadar büyük ve önemli bir yönetime dahil olduklarını ve bu konumlarına uygun bir şekilde dikkatli olmalarını bilmeleri gerektiğini beyan etti.
Dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Türkiye Dışişleri Bakanı'nın işgal altındaki Filistin topraklarına yaptığı ziyaretle ilgili. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin içine düştüğü ekonomik krizden kaynaklanan çeşitli sorunlara son vermek amacıyla verdiği çabalarının devamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün işgal altındaki Filistin'de Siyonist rejimin Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile bir araya geldi. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun işgal topraklarına ziyareti, Siyonist rejimin başkanı İshak Herzog'un Mart ayında Türkiye'ye gerçekleştirdiği ve Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmesin ardından düzenlendi. Bölge gelişmelerini takip eden uzmanlara göre Türkiye Dışişleri Bakanı'nın işgal topraklarına ziyaretinde Ankara-Tel Aviv ilişkilerinin gelişmesi ve iki tarafın siyasi işbirliğinin güçlendirilmesi gibi hedefler takip edildi. Türkiye ile işgal rejiminin ilişkileri son senelerde inişli çıkışlı olmasına rağmen iki tarafın ekonomik ve ticari münasebetleri ve de güvenlik alanında işbirliği hiçbir zaman kesilmedi. Tam tersine özellikle ticari ve ekonomik alanda arttı. Nitekim Türkiye Dışişleri Bakanı dün Siyonist mevkitaşı ile düzenlediği basın toplantısında Türkiye ile İsrail rejimi arasındaki ticari ilişkileri işaretle geçen yıl Ankara-Tel Aviv arasındaki ticaret hacminin 8 milyar dolara aştığını belirtti. Çavuşoğlu aynı zamanda temiz enerji, yüksek teknoloji, tarımsal ürünler gibi diğer alanlarda da birçok fırsatın mevcut olduğuna işaret etti. Son dönemlerde Türkiye hükümetinin Filistin vatandaşlarını sınır dışı ettiği ve bu ülkede yaşayan çok sayıda Filistinli lideri de ihraç edip, Filistin devletinin başta Ankara ve İstanbul olmak üzere Türkiye'nin diğer kentlerindeki ofislerini kapattığı bildiriliyor.
Oysa bundan önce Erdoğan başta olmak üzere Türk yetkilileri her daim mazlum Filistin milletine Siyonist rejimin işgali ve ciddiyetleri karşısında destek gerektirene vurguluyorlardı. Ancak Türkiye'de mali ve ekonomik krizin artmasının ardından Ankara yetkilileri Filistin'e desteklerinin sadece lafta kaldığını kanıtladılar. Bu senelerde bile Türkiye ile Siyonist rejim arasında birçok konuda çok sayıda gizli görüşmelerin gündemde olduğu daha sonra ortaya çıktı. Bu arada birçok uzman ve Siyonist Azeri yetkilileri de Türkiye ve korsan rejimi ilişkilerinin yeniden başlaması konusunda Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in rolünün ciddi olduğunu bildiriyor. Örneğin Aziz, Koruma Başkanı Lev Espiavak Herzog'un Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Aliyev'in de orada bulunduğuna dikkat çekti. Medyada bu konuya da yer verilerek Aliyev'in Herzog'un Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Türkiye'de bulunduğu belirtildi. Türkiye'nin Kudüs'te Büyükelçiliğinin açılmasına ilişkin çabalar büyük önem arz etmekte ve bunun için yoğun şekilde çalışmaktadır. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da işgal topraklarına gitmeden önce yaptığı açıklamada karşılıklı büyükelçileri atama konusunun Tel Aviv'de ele alınacağını söylemişti. Siyonist düşünürlerden ve İsrail'e Türk Yahudi Derneği eski başkanı Zali Ditol de İlham Aliyev ile çok iyi ilişkilere sahip olduğunu, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Türkiye ve İsrail rejimi ilişkilerini de iyileştirebileceğini ifade etti. Hatırlanacağı üzere 1949 yılında Siyonist rejim ilk tanıyan ülkelerden biri Türkiye'ydi. İki taraf arasında ekonomik, siyasi, güvenlik amaçlı ve askeri ilişkilerin gelişmesi o dönemden itibaren başlayıp devam etti. Ancak Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan iktidara geldikten sonra Siyonist rejime karşı görünürde sert bir tutum ortaya koyarak Filistin halkını her daim destekleyeceğini de söylüyordu. Hamas'ın ofislerinin kapatılması ve Filistinlilerin sınır dışı edilmesi gibi Erdoğan'ın son tavırları mazlum Filistin halkına Türk yöneticilerine pek bel bağlamamaları gerektiğini kanıtlamış oldu.
Fahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Değerli dinleyiciler, İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu vesileyle Tahran Radyosu ailesi olarak siz değerli dinleyicilere ve Ehl-i Beyt sevdalılara bu münasebetten dolayı taziye mesajlarımızı sunuyor. Ve konuyla ilgili uzman konuğumuz din alimi Sayın Hüseyin Yeşil ile konuşmak istiyoruz. Hüseyin Hocam hoş geldiniz efendim.
Sağ olun.
Şimdi bildiğiniz gibi Hazreti İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümünü idrak ediyoruz. Şimdi bu münasebetle ilgili sizin görüşleriniz olacaktır. Gerçi sizin de bildiğiniz gibi Emmi Athar'ın yaşamını ve geçmişlerini bu kaç dakika içinde anlatmak mümkün değil. Dinleyicilerimize ne söyleyeceksiniz? Hazretin yaşamı ve yaşamının faziletleriyle ilgili Müslümanlar neyi elde etmeli, neyi öğrenmeli acaba?
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين Efendim bütün dinleyicileri bu anda bizi dinleyenleri saygıyla sevgiyle selamlayarak başlamak istiyorum Allahu Teala'nın adıyla onun yeryüzüne rahmet olarak gönderdiği peygamberinin ve tertemiz Ehl-i Beyt'inin adını anarak başlamak istiyorum. Bu şahsiyetin şehadeti elbette müminleri üzmüştür. Hazreti İmam Cafer Sadık gibi bir özelliğin bir yüce şahsiyeti. Vefatı inananları üzmüştür ama kullu nefsin zâikatul mevt. Bütün nefes çeken herkes bu ölümü tadacaktır. Ve hiç kimse baki değil. Kullu men aleyha fan ve yabba vechu rabbika zul celali vel ikram. Bu çerçeveden konuya baktığımızda her şey geçicidir. Yalnız baki olan, kalıcı olan alemleri yoktan var eden yaratıcıdır. O münasebetle her fani gidici olduğu için Hazreti İmam Cafer Sadık Aleyhisselam da imamlar içerisinde en fazla yaşayabilme şansını yakalayan özelliklerden biridir. 65 yaşında Allahu Teala'nın davetini kabul etmiş, elbette isteğiyle, yani kendi eceliyle şehadete koşmamış, kendi eceliyle ölmemiş 14 masumun, başta Peygamberimiz Hazretleri de olmak üzere, bütünü bir şekilde suikaste kurban gitmiştir. Bunlardan birkaç tanesi kılıçla şehit edilirken, genelliği zehirlenerek şehadete gönderilmişlerdir. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam da bunlardan birisidir. Yani zehirle zehirlenerek şehit edilenlerden biridir. Hicretin 83. yılının Rebi'ul Evvel ayının 17. günü dünyaya gelmiş. Peygamberimiz Hazretleri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin doğum günü ile çakışmakta, aynı günde dünyaya gelmişler. Burada da Allahu Teala'nın elbette amacını, maksadını bilmek biraz insanoğlu için zor iştir, mümkün değildir. Ama bakıyoruz, işte, peygamber vari, peygamber gibi çığır açan ve topluma çok şeyler kazandıran bir şahsiyet de aynı peygamberle aynı günün içinde dünyaya gelmiş. Aynı gün dünyayı ışıklandırmıştır. Yani orada çok özel bir maksat olmasa bile, ama bu işin içerisinde görüyoruz bir şeyler mevcut. Yani öyle tahmin ediyor, öyle yoruyoruz. Peygamberle aynı günde dünyaya gelmiş olması bizlere bir şeyler düşündürüyor. Ve bu şahsiyetin hayatına baktığımız, bu şahsiyetin yaşantısını incelediğimizde görüyoruz ki dedesi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem gibi gerçekten inkılap yapmış, devrimler gerçekleştirmiş, ilmi bir potansiyel ile, ilmi bir güç ile İslamiyet'in hukukunu, felsefesini, mantığını, hikmetini, kelamını ilmi kalıplar içerisinde detaylandırarak insanlara öğretmiştir. O öğretme fırsatını bulmuştur. Kendisinden önceki imamlar siyasi kargaşalar, siyasi baskılar, siyasi zulümler nedeni ile Hazreti İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın yaptıklarını yapamamışlar. Çünkü baskı o kadar yoğun idi ki onların hayatlarını idame ettirebilmeleri, yaşayabilmeleri bile o baskının altında mucize idi. Hangisinin hayatına baksan öyle bir baskı, öyle bir sorun mevcut idi. Hazreti İmam Cafer Sadık Aleyhisselam babası Hazreti İmam-ı Muhammed Bakır'ın başlatmış olduğu ilmi çalışmayı devam ettirmiş, talebeleri olmuş, adeta İslam ümmeti içerisinde, İslam dini içerisinde temeli atılan ilk üniversitenin, akademik kurumun mimarı Hazreti İmam-ı Muhammed Bakır Aleyhisselam olmuş ise de oğlu İmam-ı Cafer Sadık Aleyhisselam bunu genişletmiş, yaygınlaştırmış, yüceltmiş, zirveye tırmandırmış, binlerce, on binlerce talebeye hükmetmiştir. Büyük insanlar yetiştirmiştir. 40 bin talebesinin, affedersiniz, 4 bin talebesinin olduğu kayıtlarda mevcuttur. O dönemin ortamında 4000 talebe bizatihi Hazreti İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın huzurundan onun o ilmi, engin ilmi gücünden, kudretinden yararlanmıştır. Ve bu arada İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'dan 40 bin tane hadis nakledilmiştir. İslam hukuku, İslam felsefesi, İslam ilimleri ile alakalı 40 bin hadis nakledilmiştir. O münasebetle İslam ümmeti içerisinde bir çığır açmış, İslam ümmetinin aydınlanmasını, bilgilenmesini, İslam'ı iyi öğrenmesini sağlama noktasında mücadele vermiştir. Ve bu da Allah-u Teala'nın mutlaka her olayda yardımı vardır, desteği vardır, inayeti mevcuttur. Burada da Allah-u Teala'nın inayeti ile, yardımı ile İmam-ı Cafer Sadık aleyhisselam, Emeviler ile Abbasilerin o mücadeleleri, kargaşa ortamının yoğunlaşması, kargaşanın derinleşmesi, Hazreti İmam Cafer Sadık aleyhisselama bir fırsat doğurmuştur. Yoksa Emevilerin de başa geçen hükümdarları, imamları sürekli kontrol altında bulundurmuş, hareketlerini takip etmiş, sözlerini denetim altına almış, her sözü, her hareketi istedikleri yerde konuşabilmelerine imkan vermemiş. Ama Abbasiler ile Emeviler arasında bu taht kavgaları, işte saltanat mücadeleleri Hazreti İmam aleyhisselamın babası tarafından kurulmuş olan o ilim havzasının, ilim yuvasının genişlemesini, yüceltmesini, daha ilerilere taşınmasını sağlayabilmiştir. Ondan dolayı İmam Cafer Sadık aleyhisselam ilmi atılım yaparken bugün Şiiliğin fıkhi anlamda bir adı da Caferiliktir. Çünkü İmam Cafer Sadık aleyhisselam fıkhın, İslam hukukunun, İslam inancının, İslam'ın hareketsel ve eylemsel boyutunun detay ve izahatını o ilimleriyle yapmıştı. Hazreti İmam aleyhisselam ilim, irfan, fazilet, fıkıh, hikmet, zuhd, takva, doğruluk, adalet, azamet, cömertlik, cesaret gibi sıfatlarda kendi asrının emsalsız bir şahsiyetiydi. Merhum Şeyh Mufid aleyhirrahme şöyle buyurmakta: alimler İmam Cafer Sadık'tan naklettikleri hadis kadar diğer imamlardan hadis nakletmemişlerdir. İmam Sadık aleyhisselam'dan nakledilen güvenilir rabilerin sayısı yaklaşık olarak 40 bin kişidir. 40 bin kişi Hazreti İmam Cafer Sadık aleyhisselam'dan rivayet nakletmiştir. Ehl-i sünnet Hanefi mezhebinin önderi imamı Ebu Hanife, Hazreti İmam Cafer Sadık aleyhisselamın öğrencilerindendir. Yine diğer ehl-i sünnet liderleri de onun öğrencilerinden. Hatta onlardan bazıları dolaylı olarak Hazreti İmam Cafer Sadık aleyhisselamın öğrenciliğini yapmışlardır. Ondan bir şeyler öğrenmişlerdir. Kimya, fizik, astronomi, astroloji, madencilik gibi bilimsel konuların da İmam aleyhisselam temelini atmıştır. Onun için Hazreti İmam Cafer Sadık aleyhisselamın varlığı İslamiyet'te bir dönüm noktasıdır desek, bir sıçrama noktasıdır, bir ileriye gidiş noktasıdır desek abartmış olmayız. İşte böyle bir şahsiyetin bugün şehadetidir, şahit. Şehadete ulaştığı gündür. Hicretin 148. yılının Şevval ayının 25. günü Abbasi halifelerinden, artık Emevilerden bir şekilde hilafeti ele geçiren Abbasilerin o günkü hakim gücü olan Mensur Devanevi tarafından zehirlenerek şehadete ulaştırılmıştır. Bunlar, bu 4000 talebe zamanın o hakim gücünün gözünü korkutmuş ve ürkütmüştür. Bu hakim gücün etrafında olan o karıştırıcı ve fesat mantık içerisinde bulunan kişiler halifeyi Hazreti İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'a karşı tavır almaya yönlendirmişler. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın önünü kesmek için harekete geçmesini istemişler, tahrik etmişler, kendileri de destek vermiş ve Mansur da bir şekilde, çünkü o binlerce talebenin lideri olan, önderi olan, öğretmeni olan bu şahsiyeti açıkça öldürebilmeleri mümkün değildi. Onun için İmam Aleyhisselam'ı o günün de o ortamın da en etkili silahı olan zehir yöntemiyle İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ı 65 yaşında şehadet kervanına katılanların içerisine göndermişler. Ve işte bugün İmam Cafer Sadık Aleyhisselam gibi bir şahsiyetin şehadet gününü anıyoruz. Bu günün bütün iyi günlerde dilediğimiz gibi müminlerin imanları istikametinde sağlam yürüyebilmelerine, müminlerin birlik, beraberlik noktasında kenetlenebilmelerine, birlik, beraberlik oluşturabilmelerine, İslam kardeşliğini La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ilkesini kabul edenlerin cümlesinin bütününün içerisinde sağlam bir zemine oturtulmasına inşallah vesile kılar Allahu Teala. Biz bu özellikli bu peygamber ailesinin, peygamber soyunun bu tertemiz neslinin hürmetine İslam alemine huzur, güven, rahatlık vermesini istiyoruz Allahu Teala'dan.
Amin.
Ve Allahu Azimuşşan'ın İslam ümmeti içerisindeki bu kargaşalardan kurtararak hakikaten Euzu billah Bismillahirrahmanirrahim Muhammedun Resulullah vellezina ma'ahu ashiddau alal kuffar rahama'u beynehum ilkesinin o mantığının İslam ümmeti içerisinde yerleşmesine yardımcı olmasını diliyoruz İmam Cafer Sadık Aleyhisselam hürmetine ve bu fırsatı Tahran Radyosu özellikle sevgili kardeşim Sayın Feriver bana bu fırsatı tanımış olduğu için ona da teşekkür ediyorum.
Rica ederim. Aslında
Tahran Radyosu'nu da kutluyorum ve dinleyicilerin bütününü selamlayarak İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ı iyi tanımaya, iyi anlamaya, güzel özümsemeye davet ediyorum. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam gibi şahsiyetlerin iyi tanınması, inanınız ki o Allahu Teala'dan dilediğimiz, istediğimiz, dua ederek Allahu Teala'dan talepte bulunduğumuz noktalara ulaşmamıza yardımcı olacaktır. Allahu Teala hepimizin ibadetlerini, hepimizin dua ve dileklerini katında kabul etsin. Bizlere İslam'ın yolunda yürüyebilmek başarısı nasip etsin. Sağlık içinde, sıhhat içinde, huzur ve mutluluk içerisinde. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum efendim.
Çok teşekkür ederiz. Sayın Hüseyin Yeşil, görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için.
Ben teşekkür ediyorum.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde din alemi Sayın Hüseyin Yeşil'in görüşlerini İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü münasebetiyle ilgili dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler adlı programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
İttilat gazetesinde Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım'ın yeni parlamentodan Siyonist İsrail'e karşı direnişten yana olan temsilcilerin çoğunlukta olduğunu vurgulaması, Siyonist rejim medyasının İran'ın stratejik kabiliyetlerini istikrarlı hale getirmede başarılı olduğunu itiraf etmesi gibi haberler göze çarparken Kudüs gazetesinde Uluslararası Af Örgütü'nün Suudi Arabistan'a iki Bahreynli vatandaşa yönelik idam kararını durdurma çağrısını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Uluslararası Af Örgütü, Suudi Arabistan'da iki Bahreynli'ye verilen idam cezalarının kaldırılması çağrısında bulundu. El Alem Televizyonu'nun bildirdiğine göre Uluslararası Af Örgütü, Suudi Arabistan'a 2015'ten bu yana Suudi hapishanelerinde tutulan iki Bahreynli vatandaşı ifaz etmekten kaçınması çağrısında bulundu. Örgüt, iki Bahreyn vatandaşı olan Cafer Sultan ve Sadık Amir'in yasal temsilcisinin olmadığını kaydederek bu kişilere yönelik işkence ve kötü muameleye ilişkin hızlı ve bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu. Uluslararası Af Örgütü raporunda Suudi Arabistan'ın infaz sürecini hızlandırdığını ve resmi açıklamalara göre bu yılın başından bu yana 81'i Mart ayında bir gecede olmak üzere 120 infaz gerçekleştirdi. Dini duyurdu.
Tahran Radyosu.
Keyhan gazetesinde Bahreyn'de siyasi tutuklulara destek gösterisi düzenlenmesi, Amerika'nın İran'a yönelik düşmanca siyasetlerini sürdürmesi gibi haberler göze çarparken Cevan gazetesinde Batı'nın Rusya karşıtı yaptırımlarına rağmen Rusya'nın petrol ihracatının arttığını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Ukrayna'daki savaş bahanesiyle Batı'nın Rusya karşıtı yaptırımlarına rağmen Rusya'nın petrol ihracatı 24 Şubat 2022'de Ukrayna'da Rus askeri operasyonlarının başlamasından bu yana 3 katına çıktı. İRNA'nın bildirdiğine göre enerji analiz şirketi Vortex'ın verilerine göre geçtiğimiz ay yaklaşık 62 milyon varil Rus ham petrolü ihraç edildi ki bu yeni bir rekordur. Daha önce Uluslararası Enerji Ajansı'nın aylık raporu Rusya'ya yönelik batı yaptırımlarına rağmen ülkenin 2022'deki petrol ihracat gelirlerinin yaklaşık %50 arttığını göstermişti. Uluslararası Enerji Ajansı'nın aylık raporuna göre 2022'de Rusya ham petrol ve ilgili ürünlerin satışından ayda yaklaşık 20 milyar dolar kazandı. Ukraynalılara silah göndermenin yanı sıra Amerika ve İngiltere'de dahil olmak üzere çeşitli batılı ülkeler Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ardından Moskova'ya ağır yaptırımlar uyguladı. Batı, Rusya'nın ekonomik sektörleri özellikle petrol ve gaza yönelik yaptırımlarının yoğunlaşmasının Avrupa ve küresel enerji piyasalarındaki ekonomik durumu daha da istikrarsızlaştıracağından korkuyor. Avrupa ülkelerinde Rus karşıtı politikaların devam etmesi Avrupa'nın iç güvenliğini de tehlikeye atmıştır.
Hemşehri gazetesinde İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Amerikan yaptırımlarına tepkisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas sözcüsü Washington'un hareketle bağlantılı olduğuna inandığı birkaç kişi ve şirkete yönelik yaptırımlarına tepki gösterdi. Amerikan Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi salı günü yaptığı açıklamada Hamas'la bağlantı bahanesiyle çok sayıda kişi ve şirketin adını yaptırım listesine aldığını duyurdu. Sabah haber ajansının bildirdiğine göre Hamas sözcüsü Hazım Kasım, Amerika'nın Hamas ile bağlantılı olduğu iddiasıyla yaptırıma maruz bıraktığı kişi ve şirketlerin hareketle hiçbir ilgisi olmadığını söyledi. Hamas sözcüsü Amerika'nın bu hamlesinin Washington'un Filistin halkına yönelik saldırganlığa destek vermesi, Filistin halkı üzerinde baskı kurması, kuşatmayı meşrulaştırması ve Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akil'in öldürülmesi ardından işgalcinin çökmüş imajını kurtarmaya çalışması doğrultusunda olduğunu belirtti. Amerika'nın yaptırımı uyguladığı 4 kişinin Filistin, Ürdün ve Suudi Arabistan vatandaşı olduğu belirtilmelidir. Yaptırımı uygulanan şirketler de Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Sudan'da bulunuyor.
Değerli dinleyicilerimiz, programın sonunda Pars ve Türkçe yayınlarını cep telefonunuzdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars ve Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsu'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın şehadeti.
Muhterem dinleyiciler, 25 Şevval günü 6. İmamlar Halkası İmam Sadık Aleyhisselam'ın şehadetiye dönümüdür.
Bizler de bu bağlamda sizlere özel bir program hazırladık. Bu programda İmam Sadık Aleyhisselam'ın marifini derinliklerine inmek ve bu değerli imam tarafından anlatılan hadisleri ele almak istiyoruz. Öyle hadisler ki günümüzde insanların huzurunu kaçıran birçok belanın ve sıkıntının çözümünü sunmuştur.
Selam olsun Muhammed Hanedanı'nın Sadık ismine ve açtığı değerli çığıra ve mektebe. Selam olsun sana ey düşünce dengesinin kurucusu ve İslam'da ilk irfan kurucusu. Selam olsun asil ve yüce hadisler ve dini ve bilimsel düşüncelerin kaynağı olan bilgilere sahip olana.
Değerli dinleyiciler, 25 Şevval günü İmamlar Halkası'nın 6.'sı İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümüdür. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam 12 imamlı Şia aleminin 6. parlayan yıldızıdır. Künyesi Ebu Abdullah'dır. Bu da Abdullah'ın babası anlamına gelir. Abdullah imamın ikinci çocuğudur. Ayrıca Ebu İsmail ve Ebu Musa künyeleri ve lakapları ile de tanınır. İsmail, İmam Sadık Aleyhisselam'ın büyük oğlu ve Ebu Musa da imamın bir başka oğludur.
İmamların 6. halkası İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın en önemli lakabı Sadık'tır. Rivayetlere göre bu lakap Peygamber Efendimiz tarafından verilmiştir. Rivayetlere göre İmam Sadık Aleyhisselam'ın ahlaki özellikleri arasında züht, infak, geniş bilim, bol ibadet ve sürekli Kur'an tilavet etmek yer almaktadır. Ehl-i Sünnet alimlerinden Muhammed bin Talha, İmam Sadık Aleyhisselam'ı Ehl-i Beyt'in en büyüklerinden geniş bilgiye sahip, ibadete adanmış, züht sahibi bolca Kur'an tilavet eden biri olarak tanımlanmıştır. Ehl-i Sünnet fıkıh büyüklerinden Malik bin Enes, İmam Sadık Aleyhisselam nezdinde olduğu sürece hep namaz kılması, oruç tutması ve zikir söylemesiyle karşılaştığını belirtiyor.
Şia hadis kaynaklarında da İmam Sadık aleyhisselam ile ilgili diğer dinler ve mezheplerin düşünürleri ve alimleri ve bazı Allah'ı inkar edenler ile tartıştığı belirtiliyor. Kimi tartışmalarda İmam Sadık aleyhisselamın öğrencileri de onun huzurunda uzmanlığa sahip oldukları dallarda diğerleriyle tartıştılar. Bu toplantılarda İmam Sadık aleyhisselam durumu denetler ve kimi zaman kendileri de tartışmaya dahil olurlardı.
Şia imamları arasında ister usul-i dinde, ister furu-i dinde çoğu hadisler İmam Sadık aleyhisselam tarafından nakledilmiştir. İmam Sadık aleyhisselam en çok raviyi de yetiştirmiştir. 7. yüzyıl tarihçisi ve Şii şair Ali bin İsa Erbeli, İmam Sadık aleyhisselam'dan rivayet yapanların sayısının 4000 kadar olduğunu belirtmiştir. Abbas bin Talib'in söylediğine göre Şialar Allah Resulü'nün sözleri hususunda itilaf yaşadıkları sırada İmam Ali aleyhisselam'ın sözlerine başvururlardı. İmam Ali aleyhisselam sözlerinde itilaf yaşadıklarında ise İmam Sadık aleyhisselam'ın sözlerine başvururlardı. İmam Sadık aleyhisselam'dan fıkıh ve kelamla ilgili rivayetlere nakledilmesinin bolluğundan dolayı İmam-ı Şia mezhebi İmam Cafer Sadık aleyhisselam yüzünden Caferi mezhebi olarak adlandırılmaktadır.
İmam Sadık aleyhisselamın ahlaki ve biliminin yanı sıra şahsiyetini de inceledikten sonra İmam Sadık aleyhisselamın maariflerinin az da olsa derinliklere inmek ve en çok bilinen hadislerinden birini anlatmak istiyoruz. Öyle hadis ki günümüzde insanların huzurunu kaçıran birçok sıkıntı ve belanın çözümüdür.
Tahran Radyosu.
İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurmuşlardır. Dört şeyden korkup ancak dört şeye sığmayanlara şaşırırım. Korkuya kapılan ancak hasbunallah ve nimel vekil zikrine Allah bize yeter. O ne güzel vekildir zikrine sığınmayana. Çünkü Allahu Teala'nın bu zikrin ardından şöyle buyurduğunu duydum. Bunun üzerine Allah'ın lütuf ve keremiyle kendilerine hiçbir fenalık dokunmadan geri döndüler. Allah'ın rızasına da uymuş oldular. Allah büyük lütuf sahibidir.
İmam Sadık aleyhisselam hadisin devamında ikinci hususu da değinip şöyle buyurmuştur. Hüzünlü olan ancak senden başka hiçbir tanrı yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben kötü işler yapmışım. Zikrini sığınmayana. Çünkü Allahu Teala'nın bu zikrin ardından şöyle buyurduğunu bilirim. Bunu üzerine Yunus'un duasını kabul ettik ve onu sıkıntıdan kurtardık. İşte biz iman etmiş olanları böyle kurtarırız.
İmam Sadık aleyhisselam hadisin devamında üçüncü hususa değinip şöyle buyurdular. Hile ve tuzağa düşüp ancak ben durumunu Allah'a havale ediyorum. Kuşkusuz Allah kullarını çok iyi görmektedir. Zikrine sığmayana. Çünkü Allahu Teala'dan bunun hemen ardından şöyle duymuşum. Nihayet Allah onların kurdukları kötü tuzaklardan bu kişiyi Musa'yı korudu. Firavun ailesini ise şiddetli bir azap kuşatıp yok etti.
İmam Sadık aleyhisselam hadisin devamında son hususa da değinerek şöyle buyuruyor. Dünyayı isteyen ve dünya güzelliklerine gönül bağlayan ancak maşallah güç yalnız Allah'ındır zikrine sığınmayana. Çünkü bu zikrin ardından Allahu Teala'nın şöyle buyurduğunu bilirim. Eğer malca ve evlatca beni kendinden güçsüz görüyorsan, ben de Rabbinim. Senin bağından daha iyisini bana vereceğini umuyorum. Allah senin bağına gökten afetler gönderir de, bağ boş ve kaygan bir zemin haline gelebilir.
Dini dünya görüşü, dünya ve acılarını kötü saymaz. Tam tersi, acıları ve zorlukları insanların gelişmesi, harekete geçmesi için bir fırsat olarak tanımlar. Çünkü acılar insanın dünyaya bağımlılığını azaltır ve dünyadaki durumları onun açısından değersiz ve içi boş kılar. Zorluklar ve istenmeyen durumlar gerçek müminleri fani ve geçici dünyaya yönelik ilgisiz kılar ve onları Allah'a ve ahirete yönlendirir. Böylece müminler amellerine daha çok dikkat eder ve daha çok ahiretleri için çalışırlar. Sonuçta cennet ehli arasına girerler. Ayrıca bu tür zorluklara dayananlar ve her halükarda Allah'a şükredenler Allah nezdinde daha yüksek bir konuma sahip olurlar. Böyle bir dünya görüşü çerçevesinde acılar ve belalar büyük nimetler sayılırlar. Hem de Allah tarafından kullarına gönderilen ve onları kendisine yaklaştıran tatlı belalar sayılırlar.
İstenmeyen durumlar ve zorlukların kimi zaman insanı bıktırdığını inkar etmek mümkün değildir. Öyle bir durum yaşanır ki insan tüm gücünü kaybeder ve en ufak iç ve dış baskıya tahammülü olmaz. Belki de karanlık ve yeisten başkasını göremez olur. Kurtuluş kapılarını kapanmış görür. Ancak Allah-u Teala'ya ve hikmet dolu gücüne umut bağlayanlar, hayatın zorluklarının onları yenmesine müsaade etmezler. Bu yüzden bu tür insanlar nedenli zorluklar ile kuşansa bile ümitleri yese dönüşmez, tam tersi imanlarından kaynaklı üstün bir güç elde ederler ve zorluklar karşısında bu kalkandan yararlanarak dik dururlar. Bu yüzden Allah Resulü ve Ehl-i Beyt imamları tarafından bize ulaşan maarif de sadece tevessül edenlerin ve Allah'a tevekkül edenlerin haberdar oldukları kurtuluş araçları ve yollarıdır.
Sohbetimizi İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'la ilgili bir dua ile noktalamak istiyoruz. Ey sadakat ve merhamet imamı! Yalan dolan sahte hadisler ile mücadele ettin. Kelam ashabı medreselerine gidip Allah Resulü'nün kelamına açıklık getirdin. Hurafeler harmanını yaktın. Bidatler karşısında dik durdun ve ilahi dinin aynasını pastan korudun. Onu parlak tuttun. İnsanların fıtratına uygun olarak İslam'ın sırlarını yükselttin ve yersiz yorumları önlemek için sağlam bir bina yaptın. Düşünce yoksulluğu döneminde marifet kürsüsüne oturdun ve şianan mesajını arayanlara duyurdun. Bilimi din evinde ağırladın ve din ehline düşünmeyi öğrettin. Şii gençleri düşünce dersine götürdün ve onların zeminlerinde ve zihinlerinde de eleştiri ışıklarını da yaktın. Avucunda bilim bitmiştir, hala da bitmektedir. Senin yolunu izleyenler, senin öğretilerinin hüzmelerine yaymaktadır. Hüzmeler hala yayılmaktadır. Ne yazık ki, Abbasi zalimleri seni fani dünyadan sonsuz dünyaya gönderdiler. Bir kez daha ceddin mazlumiyeti ortaya çıktı. Sonunda şahadet senin aşk yolundaki sadakatini onayladı.
Değerli dinleyiciler, İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın şehadet dolayısıyla sizlere hazırladığımız özel sohbetimizi sunduk.
Bizi www.parsude.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga Öğütleri. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizelerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 16. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor: İşler kaza ve kaderin hükümlerine tabidir. Bu yüzden bazen tedbir insanın helak ve yokluğuna neden olur. Birçok zaman belirli bir işte hedefe ulaşmak için program yaparız. Fakat aldığımız tüm önlemler ve yapılan tüm planlara rağmen çalışmalarımız bir sonuca ulaşmaz, hatta ters karşılık da alabiliriz. Örneğin çok bilinen ve somut bir örnek olarak Firavun'un Hazreti Musa'yı yok etmeye çalıştığında görüldüğü gibi. Gecelerden birinde Firavun rüyasında kuzeyden yükselen bir ateş görür. Ateşin alevleri giderek Mısır'ın seçkin kesiminin evlerine ulaşır ve hızlıca onların evlerini yakar. Ardından tüm saraylar, bahçeler ve salonları kapsar ve hepsini küle çevirir. Dehşetler içinde uyanan Firavun büyük bir kedere kapılır. Bu yüzden büyücüler, kahinler, bilginleri rüyasını yorumlamak için çağırır ve rüyasını anlatarak onlardan açıklama ister. Onlardan biri görünüşe göre yakın zamanda İsrail oğullarında bir çocuk doğacağını, Firavun'un taht ve tacını devirerek hepsini yok edeceğini söyler. Dehşete kapılan Firavun kendi konumu ve saltanatını korumak için tüm ebeleri ve askerlerini İsrail oğulları arasına salar ve doğan her erkek çocuğu hemen orada başını keserek öldürmesini emreder. Firavun bu şekilde kendince bir önlem aldığını, doğmasıyla büyük bir inkılap yaparak onun saltanatını ve tahtını devirecek olan kişiyi öldürebileceğini, ilahi kader ve kazayı önleyebileceğini zannetti. Fakat Allah'ın takdir buyurduğunu böyle çocuksu önlemlerle engelleyemeyeceğinden gafildi. Böylece Firavun kendi elleriyle binlerce masum ve günahsız çocuğun kanını akıttı. Fakat onun tüm efham ve kuruntularına rağmen kendi komşuluğunda ve Hazreti Musa aleyhisselam dünyaya geldi. Musa'nın annesi ilahi ilhama güvenerek onu bir sepete koyup Nil nehrine bıraktı. Sepet su akımı ile Firavun'un sarayına girdi ve evlat acısı çeken Firavun'un eşi suda bulduğu bebeği büyük bir sevgiyle kucağına aldı. Yüce Allah da ilk bakıştan itibaren o çocuğun sevgisini Firavun ve eşinin kalbine yerleştirdi Böylece Hazreti Musa Firavun'un kendi sarayında ve tüm saltanat olanakları ile gelişerek büyüdü. Hazreti Musa büyüdükçe Firavun'un zorba hükümetine karşı direnmeye başladı. Öyle ki Firavun artık ona tahammül edemedi. Musa da kendisini izleyenlerle birlikte daha güvenli bir yer bulmak için kentten çıktı. Firavun da kendi muazzam ordusuyla birlikte onları takip etmeye başladı. Yüce Allah Nil Nehri'ni Musa ve İsrail oğulları kavminin geçişi için yardı. Onları sapasağlam nehirden geçirdi. Fakat Firavun ve ordusu nehrin ortasına varınca Allah'ın emri ile nehir suları kapandı ve eski haline dönerek onların tümünün boğulmasına neden oldu. Böylece bebek Musa'yı ölümden kurtaran Yüce Allah Firavun'u boğdu. Fakat dünya aleme ibret olsun diye onun naaşını korudu. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in Yunus suresinin 92. ayetinde şöyle buyruluyor. Bugün size senden sonrakilere bir ayet, tarihi bir belge, ibret olman için senin bedenini denizin dibine batmaktan kurtaracağız. Bu ceset hali hazırda Kahire Müzesi'nde tutuluyor. Kur'an-ı Kerim'de geçen bu sade hikayenin ardından Nehcül Belaga'nın 16. hikmetli sözüne dönüyor ve şöyle okuyoruz. İşler kaza ve kaderin hükümlerine tabidir. Bu yüzden bazen tedbir insanın helak ve yokluğuna neden olur. Demek ki varlık dünyasının tüm işleri Yüce Allah'ın alimane ve bilge takdirinin kontrolündedir. Ve eğer bizim planlarımız Allah'ın takdirine karşı ise kendimizi yok etmekten başka bir faydası olmayacaktır. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir diğerini sizlere aktardık. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, hayatın yol gösterici nur olan Kur'an-ı Kerim'e sarılma zaruretini belirtiyor. Bugün bu konuya değinmek istiyoruz. Biz bugün Kur'an'a ihtiyacımız var. İslam toplumları ve İslam ümmetinin doğru yaşam yolu Kur'an'ı uygulamaktır. Bir rivayete buyuruyor, "Enne hazal Kur'ana hablullah." Kur'an'da söylediği "Ve atasimu behablillahi cemian ve la tefarraqu" bu hablillah, işte bu Kur'an-ı Kerim'dir. "Ve huve nurul mubin." Nurun özelliği nedir? Ortamı aydınlatır. Yolu insana gösterir. İnsan görme gücünü elde eder. Basiret kazanır. Nur olmayınca gözde işe yaramaz ve faydası olmaz. Zira bir yeri göremez. Biz akla sahibiz. Çeşitli kabiliyetlere sahibiz. Düşünce gücüne sahibiz. Ama eğer nur olmazsa bunlar bize yardımcı olamaz. Nur gerekir. Bu nur Kur'an'dır. Thank you. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden. Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.